şu anki tabloyu nasıl görüyorsunuz? Rusya geri adım mı attı? Ukrayna dişli mi çıktı? Cihat Yaycı'nın gözünden bize bir analiz yapar mısınız efendim?
Sağ olun efendim. Efendim şimdi öncelikle bir kere olaylara şöyle bir bakmak lazım. Biden yönetimi ilk geldiğinde ne açıkladılar? Açıkladıkları şey NATO'yu güçlendireceğiz. NATO'yu konsolide edeceğiz. Ve NATO öneminin farkına vardıracağız dediler. Şimdi gelinen noktada, şimdi diğer tarafa hiç bakmadan NATO şu anda konsolide oldu mu?
Oldu.
NATO güçlendi mi? NATO'nun varlığı iyi ki varmış denilen noktaya geldi mi? Yani bazıları için. Ben Türkiye dışında konuşuyorum.
Doğru.
Yani Estonya, Letonya, işte Bulgaristan, Romanya ve Avrupa'daki diğer devletler için. Şimdi Avrupa şu anda iyi ki NATO varmış. Biz kendi başımıza bir Avrupa Birliği bilmem ne şöyle böyle yapalım derken NATO'ya %2 savunma bütçesinden, bütçeden %2 pay ayırmayalım. Çok fazla bu. Refahımıza ayıralım. Zaten Rusya'da bir sorun değil. Artık Sovyetler de yıkıldı derken Almanya bir anda savunma bütçesini iki katına çıkarma kararı aldı. Bu ne demek? Daha önce biliyorsunuz Trump eleştirmişti. Savunma bütçesinin %2'si kadar bile pay vermiyorsunuz. Biz bütün parayı, işte savunmanızı biz karşılıyoruz diye. Vereceksiniz diye. Şimdi gelinen noktada bu gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Biden'ın vaatleri, en baştaki vaatleri tekrar Avrupa'ya dönüyoruzdu. Tekrar Avrupa'ya dönüyoruz, NATO'yu güçlendiriyoruzdu. Şimdi ikinci kısma bakalım.
O zaman Cihat Bey, yani şunu mu diyorsunuz? Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi, Ukrayna'ya işgal harekatı Amerika'nın istediği bir şeydi. Bu da gerçekleşti. NATO'nun istediği bir şeydi. NATO'yu konsolide etmek istiyordu zaten diyorsunuz. Öyle mi efendim?
Bu çok önemli bir fırsattır ve dünyada hiçbir olay kendiliğinden gerçekleşmez. Hele uluslararası platformda uluslararası böylesine hegemon güçler ani hareketler yapmazlar. Yani biz bile bugün boğazları kapatma kararı alırken devlet başkanları seviyesinde, dışişleri bakanları seviyesinde Rusya ile görüşme olduğunu da unutmayalım bir gün öncesinde. Muhtemelen görüşülmüştür diyorum ben. Ben muhtemelen görüşülmüştür diyorum. Şimdi böyle bir durumda bunun NATO böylesine iki tane büyük gücün böyle karşı karşıya gelebileceği bir durumda daha önce hiç kimsenin konuşmadığını düşünmek
saflık olur.
İlişkileri bilmemek olur. Yani grand stratejiye, büyük stratejiye bakmak lazım. Peki aslında anahtar nerede biliyor musunuz? Anahtar konuşmalar. Rusya tarafına geçiyorum şimdi. Putin'in konuşmasına dikkat edelim. Putin ne dedi? Eski Sovyet ilkelerine döneceğiz dedi. Büyük Rusya'yı Lenin kurmuştur dedi. Sırbistan bizim için önemlidir dedi. Ukrayna diye bir devlet yoktur dedi. Ukrayna Rusya'nın bir parçasıdır dedi. Şimdi ben geçenlerde Aytunç Bey de hatırlayacaktır. Sanıyorum Hacı Bey de yayındaydı. Orada da söyledim. Ben Rusya'da görev yaptım ve Rusya'yı da akademisyen olarak da çalıştım. Şimdi orada çok önemli bir söz vardır.
Ateşeydiniz.
Evet, ateşeydiniz.
Moskova'daydınız, evet.
Moskova'daydım. O şimdi orada çok önemli bir söz vardır. Ruslar nasıl Ukrayna ve Kırım'ı sindiremediler içlerine? Bu bir Rus diplomasisinde ve Rus askeri bürokrasisinde hep söylene gelen bir ifadedir. Khrushchev'in aptallığıyla Ukrayna'yı kurduk, Yeltsin'in sarhoşluğuyla da Kırım'ı verdik derler. Yani Yeltsin sarhoşken ya Kırım'ı da tamam Ukrayna'ya verelim demiş. Aynen böyle. Aynen böyle. Yani Sovyetler Birliği dağıldığında. Şimdi o Rusların içerisinde ne vardır? Şimdi oradaki Sovyetler yani eski kutuplaşmaya gidişi işaret ediyor Ruslar. Biden yönetimi de gelirken diğer kutbu güçlendirmeyi öngörüyordu. Şimdi bu gerçekleşti mi? Gerçekleşiyor. Şimdi bu dünyada özellikle günümüz dünyasında algı operasyonları, propaganda eski deyimiyle psikolojik harp çok yoğun kullanılır. Hele hele böyle jeopolitik konuları sağlamlaştırmak için ve kabullendirmek için kamuoyuna, dünya kamuoyuna ve iç kamuoyuna ciddi şekilde psikolojik harp yöntemleri uygulanır. Bunun adı yani askerde psikolojik harptir, sivilde algı operasyonlarıdır. Şimdi bakın, Rusya'yı herkes şu anda medyada, sosyal medyada dahil olmak üzere herkes düşman olarak görüyor.
Tabii.
Vahşi olarak görüyor.
Basın mi? Yayın organlarının kahir ekseriyesi, sosyal medyanın tamamı neredeyse. Doğru.
Tabii. Ve şimdi bir kutup çıktı mı? Eskiden böyle bir şeydi. Bundan 1,5 ay önce böyle bir durum yoktu.
Doğru, doğru.
Bir kutup çıktı mı? Çıktı. Doğru. Diğer tarafta da NATO gerçeği, NATO var, bilmem şu var dendi ve anında bütçeler arttırıldı mı? Arttırıldı. Bu ne demek? İki kutuplu dünyaya dönüyoruz demek. İki kutuplu dünyaya dönüyoruz demek. Evriliyoruz demek. Peki biraz daha geriye gidelim hemen yakın zamanda. Kazakistan. Yani Kazakistan bakın. Şimdi Kazakistan'da bir anda bir zam oldu. İki, bir anda sokaklara döküldü. Sokaklara döküldü. Ve Türkiye'nin 5-6 katı büyüklüğündeki Kazakistan'ın bütün ülke çapında ayaklanmalar başladı. Bir anda. Ve sonra ne oldu? İşte Sovyetlerin yıkılmasından sonra Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü diye hani böyle bazen duyup bazen duymadığımız bir örgüt, adı var kendi olmayan bir örgüt bir anda ortaya çıktı. Ve Kazakistan Devlet Başkanı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü çağırıyorum dedi. Ve buradaki olayları bastırsın dedi. Şimdi 5-6 katı büyüklüğündeki yaklaşık 1000 kişilik bir askeri birlik. Bunların içerisinde Ermeni çapulcu askerleri de var. Ya ayakkabısı başka, şapkası başka, botu parkası başka, böyle tipte askerler de var. Bu 1000 kişi bir anda gitti Gürkan Bey. İki gün içerisinde nasılsa Kazakistan'daki olayları bastırdı. Sonra Tokayev'i 10 gün önce Putin çağırdı. Ve hatırlarsanız bir resim çektirdiler Kremlin'de.
Doğru.
Bu şu
doğru.
Demek. Bu şu demek. Artık Kazakistan benim kontrolümde demek. Bu da çok çok enteresan.
Peki yani Ukrayna'da da benzer bir hedefi mi var?
Kazakistan niye önemliydi? Afganistan da öyle. Kazakistan niye önemliydi? Kazakistan çünkü Çin'in bir kuşak bir yol projesinin en uzun kara ve demir yolunun geçtiği alandı, ülkeydi, coğrafyaydı ve bir kuşak bir yol projesi Almaty'da Nazarbayev'le Çin Devlet Başkanı tarafından açıklanmıştı. Nazarbayev tasfiye oldu. Kadrosu tasfiye oldu. Batı'nın en ufak sesi çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sizi Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Kazakistan'a müdahalesinde sesini çıktığına şahit oldunuz mu? Yok. Peki şimdi Ukrayna'da pazarlıkta gitmiş gözüküyor. Yani dünya paylaşılıyor. Dünya paylaşılırken Ukrayna'da Rusya'ya bırakılıyor. Öyle gözüküyor.
Bir dakika durun durun. Cihat evet. Bey çok büyük manşetleri arka arkaya veriyorsunuz. Ben bir tane tane geleyim. Şimdi bir dakika. Evet. Bu bir kuşak bir yol projesi Çin'in projesi değil mi?
Tabii.
Peki bu konuyla alakası ne?
Konuyla alakası şu. Çin, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri iki kutup oluşturmaya karar veriyorlar aslında normalde gözüken o.
Tamam.
Ve burada çevrelenmek istenen de başka bir kutup çıkması istenmiyor. Olası başka kutup da Çin. O Çin böylece Çin, Çin bu çevrelenmiş olacak. İki kutupla dünya dengelenmiş olacak. Üçüncü kutba müsaade edilmeyecek. Ve bundan sonra Kuzey Buz Denizi'nde de bakın Amerika ile birlikte hareket ediyor artık Rusya. Çin'in deniz yoluyla bir kuşak bir yol projesinin İpek deniz yolu projesinin gerçekleşmesinin önüne geçiyor.
Evet.
Şimdi bakın.
Onu anladım. İkinci cümleyi de bir açar mısınız? Ukrayna bırakıldı dediniz.
Ukrayna
Rusya'ya bırakıldı dediniz.
Bırakıldı. Ukrayna şöyle çok basit. Ben çok basit anlatmayacağım.
Gayet güzel efendim. Anlıyoruz da açmak için soruyorum.
Yani böyle de hafızınızın algılamasını istiyorum.
Buyurun. Şimdi bakın. Tabii ki.
Şimdi bakın, eğer Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın arkasında dursaydı ve Rusya'ya bırakmamış olsaydı ne olurdu? Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarının şu anda Ukrayna'da olmuş olması lazımdı.
Vatandaş derken askerlerinin mi?
Hayır, vatandaşlarının. Bakın vatandaşlarının. ilk vatandaşlarını boşaltan, daha hiçbir olay olmadan boşaltan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada oldu. Bu üçlü Rusya'nın güya sözde belalısıdır. Bu üçlüyü unutmayın. Başka üçlü değil bakın. Amerika, Kanada ve İngiltere.
İlk önce onlar terk ettiler.
İlk önce onlar terk etti. Vatandaş kalmadı. Vatandaş kalmadı. Diplomat da kalmadı. Büyükelçiliklerini de boşalttılar. İki askerleri vardı. Onları da boşalttılar. Şu anda tahliye sorunu olmayan üç devlet sayın deseniz bu üç devlet sayılır. Şimdi gördünüz mü? Yani olay ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Gürkan Bey, gün ve saat vermedi mi?
Evet. Ya şu 36 saatte düşer dedi.
Düşer dedi ve dedi ki şu gün girecekler dedi, bugün girecekler dedi, şöyle olacak dedi, böyle olacak dedi. Şimdi herkes konsolide oluyor. Aslında ortada ciddi bir konsolidasyon var. Şimdi bakın, diyelim ki yaptırım uygulanıyor. Rusya'nın en büyük gelir kaynağı ne?
Doğalgaz. Evet.
Doğalgaz. Peki yaptırım uyguluyorsanız o zaman Almanya, Avrupa doğalgaz almasın. Bir anda çöksün Rusya ekonomisi. Swift, Eurovision'dan çıkarma, 5000 tane mihver gönderme Ukrayna'ya. Şimdi yeni herkes Atalan Üsküdar'ı geçmiş, Kiev'e kadar gelmişler. Kiev'in kapısındalar. Bizim TÜPDEX'in orada gönüllü asistanları var, araştırmacıları var. Kiev kapısında duruyor Ruslar şu anda. Kiev'in içerisinde duruyorlar. Şimdi bu mühimmat gönderiyorum deniliyor. Yani bunlar dostlar alışverişte görsün. Ve gerçekten cepheleşme, kutuplaşma artsın diye yapılıyor. Yani bunu görmemek imkansız. Şimdi destek sağ Amerika Birleşik. Peki başka bir şey daha söyleyeyim. Yani daha netleştirmek için. Şimdi bizim bugüne kadar senaryomuz şu şekilde değil miydi? Ya Karadeniz'de bir kriz çıkarsa, Karadeniz'de bir çatışma çıkarsa Amerikalılar, İngilizler, NATO gemilerini oraya yığarlar. Montreux'u da delerler. Doğru. Şöyle de yaparlar, doğru. Böyle de yaparlar. Değil miydi?
Hem o vardı Cihat Bey, hem de Türkiye bir yığınak haline gelebilirdi her türlü, değil mi? Uçak, mühimmat, NATO'nun yığınağı olabilirdi yani.
Evet. Peki ben şimdi soruyorum size. Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'de bir gemisi var.
Duyamadım efendim, bir daha söyler misiniz?
İngiltere'nin var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'de bir gemisi var mı?
Yok.
Yok. İngiltere'nin var mı? Yok. Fransa'nın var mı? Yok. Kanada'nın var mı? Yok. Olan gemi Türkiye'nin gemisi. Şimdi diğerine geliyorum şimdi. Peki Karadeniz'e geçmek istiyorum diye hani Montreux'e delinecekti şöyle bağırıyorduk çağırıyorduk. Bakın ters algı işte. Ters algı. Çanakkale'de bekleyen var mı geçmek için? O da yok. Peki hani Rusya'yı çevrelemek için Romanya ve Bulgaristan ve Yunanistan'ı mühimmat ve silah araç gereçleriyle dolduran Amerika bu silah araç ve gereçlerini niye sevk etmedi Ukrayna'ya? Hani biz demedik mi? Bizi de çevreliyorlar. Yunanistan bunların bir kısmını hibe olarak alıyor. Bize de büyük tehlike. İşte bu Europe Defender planları ve tatbikatları için bu kadar yığınak yapılıyor. Bu kadar yığınak niye gitmedi? En azından ucundan kenarından bir şey gitseydi bu garibanlara. O da gitmedi. Bu o zaman şunu gösteriyor. Ya ben bağırırım, çağırırım ama sen işine bak. Şimdi biraz da böyle bu tam olgunlaşmadı. Biraz daha oyalanalım. Bu cepheleşme, bu kutuplaşma iyice dünya kamuoyunda belirginleşsin. Konsolide olalım gibi gözüküyor sanki.
Şimdi, çok ilginç, çok ilginç.
Avrupa şey Birliği sen. Başvurusu da bugün yapıldı. Muhtemelen evet. Reddedilecek.
Evet. Yani zaten biliyorsunuz.
Avrupa Birliği tabii. Başvurusu.
Tabii.
Muhtemelen reddedilecek.
Siz de o kanaatte misiniz Cihat Bey?
Sayın Vekilim zaten biliyorsunuz. Çetin Bey evet. Yani şimdi Avrupa Birliği'ne normalde NATO gibi toprakları işgal altında olan ya da sınır sorunu olanlar zaten giremez.
Giremez.
Güney Kıbrıs Rum yönetimi öyle büyük hatalarla kabul edildi ki bizim de büyük hatamız bu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne kabul edilmesinde anlam planı bilmem şu bu falan derken o da gitti. aslında normalde Avrupa Birliği hukukuna göre giremez.
Hatta Yunanistan'ın şimdi, NATO'ya girmesi gibi. Yunanistan da NATO'ya giremezdi. Biz veto etme hakkımız vardı. Evet, o veto var. Etme hakkımızı kullanmamıştık.
Tabii Sayın Vekilim. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Gürkan Bey, burada çok iyi bir noktaya temas etti Sayın Vekilim. Evet. O da şu. Bakın, NATO'ya kuru gürültü, bakın NATO'ya bunları bir kere burada çok netleştirelim isterseniz. NATO'ya Ukrayna girdi, girecek. NATO'ya kabul edilecek. Gürcistan kabul edildi, edilecek diye propaganda yapılmadı mı?
Evet.
Propaganda yapıldı. Peki bizim kendi içimizdeki askerler dahi, diplomatlar dahi, siyasetçiler dahi bu propagandaya alet oldular. Bilerek ya da bilmeyerek. Bir kere NATO ittifak anlaşmasına göre yine toprakları işgal altında olan ya da sınır sorunu olan hiçbir devlet NATO'ya giremez.
Evet.
Neden? Çünkü ya bu yazılı zaten. Neden? Çünkü NATO'nun 5. maddesi var. Düşünün şimdi, Ukrayna ya da Gürcistan NATO'ya kabul edildi. NATO'ya kabul edildiği an ittifakın 5. maddesi birimiz için direkt devreye girer ve NATO Rusya ile savaşa girer. O yüzden kesinlikle olmaz. Biri de zannediliyor ki birisi gel dedi mi NATO'ya kabul edilir. Ya da ben NATO'ya girmek istiyorum dedi mi herkes o tamam istiyorsa girsin denir. Halbuki prosedür öyle değil ki. Prosedür oy birliği gerektiriyor. 28 ülkeden bir tanesi hayır dedi mi giremez.
Evet.
Tamam. Yani bunların hepsi çok ciddi bir algı, mazeret operasyonu.
Peki,
aslında.
O zaman Cihat Bey şöyle bir yapalım. Tamam. Bizim böyle zihnimizi böyle bir açtınız.
Estağfurullah.
Bizim her şey alt üst oldu şimdi. Bunları biz temize çekeceğiz sizi uğurladıktan sonra, ama son soru şunu sorayım. Peki bu işin finali nasıl bitecek sizce? Büyük de bir kamplaşma oldu şimdi. Ardı ardına şu anda da açıklama geliyor. Mesela bir tanesini de sizle paylaşayım, ondan sonra siz cevap verin isterseniz. Ali Çınar, Amerika'daki gazeteci arkadaşımız, şimdi attı. Diyor ki BP var, dünyaca ünlü enerji şirketi. Ondan sonra BP'den sonra Shell de Rusya'daki Gazprom ortaklığından ayrılmış, yaklaşık 3 milyar dolar değerindeymiş ortaklığı, hisselerini elden çıkartmış Shell. Yani BP'den sonra Shell de böyle bir
kime arası satmış?
Bilmiyoruz.
Alıcı gibi yani. Bugün,
ne olduğunu bilmiyoruz.
Bugünü dünyasında.
Bu bilgi. Ayrıldığını duyurmuş yani.
Ama bak, hisseleri var orada.
Sonuçta doğru. O hisse kime gitti?
3 milyar dolar diyorsun. Doğru. Satın alacak bir güç lazım ona.
Doğru. Yani tabii. Şimdi bu çerçevede böyle kutuplar ayrılırken siz bu Ukrayna krizini bir, kısa vadede çözüleceğini düşünüyor musunuz? İki, nasıl bitecek bu iş? Yani şimdi, nasıl bir final?
Bence o bilgi kirliliğidir.
Yok, Ali Çınar ya. Bilgi kirliliği olamaz.
Yani
bu Habertürk'ün temsilcisi.
Bunlar gayet normal. 3 milyar dolar, 5 milyar dolar da Rusya için yani dişindeki kırıntı bile değil yani Rusya gibi bir devlet için. Onu da söyleyelim. Hı hı. Şimdi Rusya dünyadaki yeraltı zenginliklerinin 1/3'üne sahip. 1/3'üne. Hı hı. Buna keresteyi, buğdayı vesaire de koyarsanız Rusya öyle kolay kolay diş çöktürecek bir devlet değil. Hı hı. Bir de şunu Rusya'yı çalışanlar bilirler. Rusya son 8 senedir yani Kırım ilhakından, işgalinden sonra 8 sene boyunca dolarını altına çevirdi. En fazla altın alan devlet. Şu anda
ben atladım orayı. En fazla altın alan devlet kim?
Rusya.
Rusya değil
altın,
mi?
Altın alan. Tabii Rusya. Rusya'nın şu andaki hazinesinde sadece %16 dolar var. %16. Yani Swift sistemi falan var ya, bu kolay kolay bir kere karşılıklı zarar verir. Ama bunun kolay kolay dize getirilmesi pek mümkün değil. Aynı zamanda Çin'le yaptığı bütün ticareti de euro üzerinden yaptı. Dolar üzerinden yapmadı. Şimdi bunların hepsi ön hazırlıktı. Şimdi olay nereye evrilir? Olay şuna evrilir. Bakın, bugün görüşme oldu. Görüşmede duruşunu Macron'la da Putin tekrar görüştüler. Orada bir sonuç bildirgesi, konuşmanın bildirgesi olarak bir şey çıktı. Orada şunu istiyor Rusya. Çok açık şunu söylüyor. Bir, silahsızlandırılmış ve tarafsız bir Ukrayna. İki, bazı bölgelerin Kırım, Donbas ve bazı bölgelerin kendisine bırakılması. 3, yönetim değişikliği. Yani onu da aç parantez
kabul edilir
yapmışlar. Aç parantez yapmışlar. O da Ukrayna kamuoyunun takdirine bağlıdır diye. Şimdi orada bıçak sırtı bir durum var. O bıçak sırtı durum şu. Ukrayna meclisinde ikinci büyük parti, ki az bir farkla ikinci olan, Rus yanlısıdır. Rus yanlısıdır. Şimdi Rus yanlısı bir hükümet geldiğinde, ki biliyorsunuz Kırım Savaşı öncesinde de bir Rus yanlısı vardı, sonra o düştü, kaçtı, bilmem ne oldu filan oldu. Şimdi Rusya, ben Rusları tanıyor isem, ki çalışan birisi olarak söylüyorum, yani hem fiilen çalışan hem akademisyen olarak çalışan birisi olarak. Bakın dikkat edin Gürkan Bey, Ruslar erken konuşmazlar. Biz mesela çok çabuk konuşuruz. Bizim devlet adamları da hemen çok çabuk konuşur. Mesela uçak düşürme olayı. Hani FETÖ'cüler uçağı düşürmüştü ya. Hemen herkes biz düşürdük falan filan diye çıktı. Ruslar 3 gün beklediler ve açıklamayı şöyle yaptılar o zaman. Dediler ki ya bir dakika, belki kimin düşürdüğü belli değil. Çünkü Ruslar böyle olaylarla çok sık karşılaşırlar ve bize bir fırsat tanıdılar. Ama biz çıktık, yok biz düşürdük falan gibi dedik. FETÖ'cü tuzağına düştük. Ruslarla da aramız çok ciddi şekilde bozuldu. Ruslar çok geç konuşurlar ama bir kere konuşurlar ve ondan da geri adım atmazlar. Mesela Suriye konusu. Suriye'de Esad rejiminin arkasında duracağım dedi ve oradan çıkmayacağım dedi. Sittin senedir çıkmıyor. Çıkmaz. Dediğini değiştirmez. Çok geç konuşur. Onun için konuşana kadar ne müzakere yapacaksak yapmalıyız Ruslarla.
Peki, anladım. Yani, o zaman de, dediğiniz o 3 madde bunların hepsini de yerine getirmeden çıkmaz diyorsunuz. Çıkmaz. Yani hem o Donbas bölgesi, Kırım, onların kendine bağlanması, hem silahsızlandırılmış bir Ukrayna ve de bir yönetim değişikliği. Bu üçünü de alır diyorsunuz, öyle mi?
Şimdi evet, Gürkan Bey, dedikleri bu. Şimdi biz de bazı konuşmacıları ben dinliyorum televizyonlarda. Mesela diyorlar ki asker konuşmacılar özellikle, siyasi hedefi ne, askeri hedefi ne Rusya'nın bu harekatta? İşte siyasi hedefini adam çok açıklıkla söylemiş. Tarafsız ve silahsız bir Ukrayna ve yönetim değişikliği. Askeri hedef de şu bölgeler bana devredilecek demiş. Askeri hedef de bunlar demiş. Ve Bu Rusya, bu bir kere Rusya'nın şimdi buradan geri çekilmesini düşünebiliyor musunuz? Geri çekildiği an Rusya ne olur? Rusya bir kere bütün saygınlığı gider. Evet. İçeride bir kaynar. Onun için Rusya geri çekilmez. Geri çekim. Biz ne yapmalıyız peki?
Son cümleler onlara alayım. Cihat
Bey. Buyurun. Buyurun. Çünkü sizin de vaktinizi almayayım.
Estağfurullah. Şimdi
Montreux konusu var, değil mi? Ben başından beri diyorum ki madde 19 çok açık ve nettir. Savaş durumunda savaşan devletlerin savaş gemilerine Türkiye boğazları kapatmalıdır. Çok net. Türkiye'nin takdir yetkisi yok bir kere. Yani Türkiye şöyle veya böyle bir takdir yetkisi yok. Montreux ya vardır ya yoktur. Ama burada takdir konusu nerede var? Savaş var mı? Savaş var mı hukuken? Şimdi orada kriz mi bu? Çatışma mı bu? Savaş mı bu? Savaş olmasına karar vermek için en net birbirlerine savaş ilan eden iki devletin olması lazım. Ya da Birleşmiş Milletler'e bir duyuruda bulunulması lazım. Birleşmiş Milletler'den bir yardımda bulunulması lazım. Bir müracaatta bulunulması lazım. İşte dün Ukrayna Birleşmiş Milletler'in bağlısı Uluslararası Adalet Divanı'na müracaatta bulundu. Ve bu net bir şekilde savaş durumu oldu. İşte Dışişleri Bakanı da çok yerinde bir açıklama yaptı. Kararımızı verdik. Artık savaş durumu vardır. Biz de madde 19 çok nettir. Biz de gereğini yapacağız dedi şeffaf olarak.
Peki.
Şimdi bakın. Burada soru şu. Bize etkisi ne olur boğazları kapatmanın? Boğazları kapatmanın bize bir etkisi olmaz. Şimdi real politik konuşuyorum. Çünkü Ruslar madde 19'un farkındaydılar. Ve Ruslar bütün gemilerini Karadeniz'e çektiler. Karadeniz üssü olan. Savaştan önce çektiler. Hepsi orada zaten. Ve Baltık filosundan da getirip çektiler.
Evet, Baltık.
Şimdi birincisi bu. İkincisi Odessa, Mariupol işgal edildi. Yani Azak Denizi bir iç denize dönüştü. Ve Odessa'da işgal edilerek aslında Ukrayna'nın fiilen denize bağlantısı kesildi. Ukrayna'nın zaten gemisi yok. Ukrayna açısından bir şey fark etmiyor. Üçüncüsü ortada bir deniz savaşı yok. O nedenle boğazları kapatıp kapatmamanın bize hiçbir menfi etkisi olmaz. Ama biz Montrö'yü uyguladık mı? Uyguladık. Konu da budur zaten. Konu da budur. Montrö'yü uyguladık mı? Uyguladık. Bu bakımdan önemli diye düşünüyorum.
Peki. Şu an Cihat Paşam, şu an 4 Rus gemisinin boğazı geçmek için Türkiye'den izin beklediği haberleri var. Doğru mu bu?
Efendim şöyle, bu çok önemli bir soru Sayın Vekilim bu da. O da şu, bakın eğer savaştan önce Karadeniz'deki üslerinden ayrılmış gemiler varsa bu yasak dışındadır onlar. Tekrar onlar Karadeniz'deki üslerine dönebilirler.
Kendi limanlarına geldikleri yere geri dönebilirler.
Kimse yaylara koparmasın. Rus gemisi nasıl geçti demesin. Hatta bakım onarım için Karadeniz'deki üstünden ayrılmış denizaltıları da dönebilir. Ama bunu çıkarken deklar etmiş olması lazım. Zaten bakın öyle bir şeyde Türkiye zorda kalıyor falan diye düşünmeyelim. Rahat olalım. Neden? Çünkü deklarasyon, bu deklarasyon geçecek ya gemi. Gemi geçecek, deklarasyon veriyor. Bu deklarasyonu Türkiye zaten Ankara'daki imzacı devletlerin büyükelçiliklerine iletiyor. Eğer onlar itiraz etmezlerse bizim zaten bu konuda bir itiraz etmemizin de bir anlamı yok. Biz niye kimseyle kötü olalım? Yani bugün İngiltere itiraz etmezse, Fransa itiraz etmezse, Yunanistan itiraz etmezse, İtalya itiraz etmezse, Fransa itiraz etmezse, itiraz etmezse imzacı devlet, Gürcistan itiraz etmezse biz niye o zaman kendi kendimize bir yorum yapalım? Burada imzacı devletlerin itirazı da önemlidir. İmzacı devletlere itiraz ederse Türkiye çok iyi diplomasi. Bence şu konuda şunu söyleyelim. Şu ana kadar çok dengeli gitti Türk diplomasisi. Bunu Türkiye çünkü Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri Karadeniz'de barış ve istikrarın hep öncüsü olmuştur. Büyük Atatürk'ün Montrö Sözleşmesi bakın ne kadar önemli bir yer tutuyor aslında. Şu veya bu şekilde. Hem Rusları dengeliyor hem Batı'yı dengeliyor.
Süre varsa her ikisini ben de bir şey sorayım Cihat Bey.
Tabii tabii var. Cihat şey, bir saniye yönetmenim Ayşegül Hanım. Bir 5-10 dakika alabilir miyiz reklama? Sonra gidelim. Cihat Paşa hazır bulmuşken.
Cihat Bey şöyle.
Hacı Bey buyurun.
Şimdi orada Donbas bölgesi Kırım derken Azak orada bir iç deniz haline getiriliyor. Evet. Anladığım kadarıyla da Azak artık Rusya'nın bir iç denizi olacak bu Ukrayna Savaşı'nın sonunda. Karadeniz'e en büyük kıyı sınırı olan da Türkiye şu anda. Yani evet. Romanya'yı, Bulgaristan'ı, Rusya'yı toplasan Türkiye kadar var veya yok. Yani Türkiye'ninki 1700 kilometrelik bir sınır. Şimdi oradaki Odessa'yı da alıp Rusya'nın Karadeniz'deki kıyıları uzar mı? Bu fiili olarak gerçekleşebilir mi? Hadi Azak'ı aldı ama. O aşağıyı da alır mı? Siz ne öngörüyorsunuz bu noktada?
Odessa'ya zaten çıktılar biliyorsunuz. Odessa'ya da çıktıkları yetmedi. Yılan Adası'na da taarruz ettiler Romanya önündeki. Ya yani Ukrayna'nın Yılan Adası'na da taarruz ettiler. Fakat Ali Bey bunda hiç böyle tereddüt edecek bir şey yok. Yani şu da olsa bu da olsa. Neden? Çünkü Türkiye münhasır ekonomik bölgesini 1986'da ilan etti ve Sovyetler Birliği zamanında ve daha sonra Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra da ortaya çıkan devletlerle anlaşmalar imzalayarak sınırlarını belli etti. Şimdi bundan sonra bizim sınırımızın ötesindeki komşunun kim olacağı bizim sınırımızı değiştirmez. Sadece komşuyu değiştirir. Bu çok önemlidir. Bir de Türkiye
bir
bakın.
Tabii çok ilginç bir söz.
Bu tespit ilk kez yapılıyor yani.
Evet. Türkiye bir kere çok tecrübelidir. Yani Türkiye Sovyetler Birliği döneminde, Soğuk Savaş döneminde cephe ülkesi olmuştur, kanat ülkesi olmuştur ve ilişkilerini de Sovyetler Birliği ile de gayet iyi tutmuştur. Yani şimdi bizim kimseyle ilişkimizi bozmamızı gerektirecek bir durumda söz konusu değildir. Çünkü bakın ben çok basit bir şey söyleyeceğim. Desek biz bir Rusya'ya bir ters bir hareket yaptık. Kimse yapmıyor da. Rusya'ya ters bir hareket.
Dondu. Bir dakika dondu.
Tam en merak ettiğim cümle oldu yani orası.
Tam bir dakika durun alacağız. O yok. Bekliyorum, bir dakika bekliyorum. Ayşegül Hanım hemen bağlayın. Bekliyoruz biz. Tamam hemen duyalım. Yenine bağlantı. Ya çok ilginç başlıklar verdi. Evet. Aytunç kusura bakma söz hakkını kullandık ama reklam sonrası telafi edeceğiz.
Tabii tabii.
Tamam. Geldi mi Cihat Yaycı?
Aytunç'u geçelim.
Tamam. Cihat Bey en hararetli bölümünde kaldık. Sesiniz gitti. Tekrarlar mısınız orayı? Gene yok. Geldim.
Hayır Rusya'ya ters bir tavır.
O zaman şöyle yapalım. Bir reklama
Siner
gidelim.
Saldırı.
Reklamı halledelim. Reklamda biz bu iş teknik aksaklığı giderelim. O merak ettiğimiz cevabın sorusunu sorunun cevabını reklamlardan sonra alalım. Olur mu izleyicilerimiz? Kısa bir ara.
Koçak mücevherleriyle tanışmanın tam zamanı. Eşsiz tasarımlar, kaçırılmayacak fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Mücevher için size Koçak yeter. Koçak.
Kadın mücevher ister. Mücevher. Ustalık ister. Storks. Mücevher ustası.
Edidor reklamında kısa saçlı kız mı olur dediler. Dedim olabilir. Sen hazırsan tüm hayallerin gerçek olabilir. Kendi yolumuzda biz hazırız. Saçlar zaten hazır.
Dur ve kendine bir bak. Geceyi aydınlatıyorsun. Bu ışıltının sırrı ne?
Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
Bu salı BİM'de Solo ıslak havlu 7 lira 90 kuruş. Solo dev rulo kağıt havlu 13 lira 90 kuruş. Elidor büyük boy şampuan ve saç kremi seti 29 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu salı BİM'de.
1 milyonuncu traktörünü üreten Türk Traktör olarak geleceğini toprakta arayan herkesin yanındayız. 68 yıllık tecrübemiz, 130'dan fazla ülkeye ihracatımız ve yarına yön veren teknolojileri geliştiren Ar-Ge merkezlerimizle geleceğin tarımına hazırız.
Koçak mücevherleriyle tanışmanın tam zamanı. Eşsiz tasarımlar, kaçırılmayacak fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Mücevher için size Koçak yeter. Koçak.
Rusya-Ukrayna savaşı masada mı, cephede mi son bulacak? Putin, Batı'ya karşı nükleer kartını mı oynuyor? Altı Muhalefet Partisi, 28 Şubat'ta yapacağı toplantının ardından hangi mesajları verecek? İç ve dış siyasetin tüm sıcak gelişmelerini Erdoğan Aktaş soruyor. Ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen, akademisyen hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an, Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim, TÜKSAM Başkanı Sinan Oğan eşit ağırlıkta yanıtlıyor. Erdoğan Aktaş'la Eşit Ağırlık yarın saat 20'de TV 100'de.
Aradığınızı bulmak için size Koçak yeter. Şimdi Koçak mağazalarına gelin, Türkiye'nin en zengin ürün koleksiyonuyla yakından tanışın. Koçak.
İste 50 lira gelsin. İste gelsin de ilk alışverişe 50 lira indirim.
Domestos'tan devrim niteliğinde bir yenilik. Domestos hijyenik köpük. Benzersiz köpüğüyle ulaşılması en zor alanlara kolayca tutunur. Banyoda, mutfakta, her yüzeyde anında maksimum hijyen sağlar. Güçlü ve etkili formülüyle Domestos hijyenik köpük. Domestos durdurulamaz.
Nar gibi kızarmış içi sulu sulu tavuklar. Knorr fırında tavuk çeşnisiyle çok pratik.
Dost Yoğurt. Sütün tazeliğini alıştığınız Dost lezzetiyle buluşturan, yoğun kıvamlı, %4 yağ ve protein oranıyla sağlığınıza Dost Yoğurt. 3 kilogram Dost Yoğurt, 27 lira 50 kuruş. Bim'den size.
Spor adına izlemek istediğiniz ne varsa TV Bu'da. Bundesliga, Premier Lig, Serie A. Futbol aşkım bitmez, tek bir lig bana yetmez diyenler TV Bu'da. Çünkü Avrupa'nın 3 büyük ligi bir arada sadece TV Bu'da. Spor heyecanı önde gelen futbol ligleriyle sınırlı değil. Fazlası da var. İNG Basketbol Süper Ligi, FA Cup, Yıldızlar Geçidi NBA, pistlerdeki fırtınalar Formula 1, MotoGP yarışları ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi heyecanı. Kısacası sporun farklı heyecanları TV Bu spor paketiyle karşınızda. Aylık 33 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
Aradığınızı bulmak için size Koçak yeter. Şimdi Koçak mağazalarına gelin, Türkiye'nin en zengin ürün koleksiyonuyla yakından tanışın. Koçak.
Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı devam ediyor. Gerçekten öyle bir yerinde kaldık ki izleyicilerimiz niye kesildi, niye kesildi diyorlar ama geldi. İnternetteki bir bağlantı bozukluğundan.
Terslik oldu.
Evet, terslik oldu ama herkesin merak ettiği macera filmi gibi dinliyoruz Cihat Yaycı Amir Ali. Cihat Bey herhalde karşımda şimdi değil mi?
Evet.
Tamam.
Evet, evet.
Şimdi en merak edilen soruda kalmıştık. Rusya'ya bir şey yapmayız ama ola da yaparsak dediniz, bağlantı gitti. Ola da yaparsak ne olur? Hayda.
Evet, ola da yaparsak.
Ha, ola da yaparsak.
Tamam. Duyuyor musunuz şu anda?
Şu anda net duyuyoruz evet. Efendim. Buyurun.
Arkadaki fotoğraf da çok güzel Sayın Yaycı. Resim arkadaki resim müthiş.
Evet, o da o, Atatürk gemide. Gemide imzalarken geminin seyir defterine.
Evet. Peki.
Evet. Evet. Şimdi şunu söyleyelim. Bir kere ola ki yaptık. Rusya direkt demedi mesela. Direkt demedi ki bunun öncesinde de Rusya bunun bir işaretini verdi. Tepki gösteriyorum demedi. Ama güncel bir fiyatlandırma yapmak durumundayım dedi. Doğalgazı iki katına çıkartıyorum dedi. Fiyatımı. Evlere fatura iki katına geldiği an normal vatandaşın tepkisi ne olur? Doğalgaz. Hem de kış. Şimdi bakın Rusya bu faaliyetini yaparken, bu harekatını yaparken kışı da bile bile seçti. Sadece bizim için değil, Avrupa için de. Yani Avrupa'nın %40 doğalgazı Rusya'dan gidiyor. Vanayı kapatsa, 3 gün kapatsa sanayi durduğu gibi evde de duramazsınız.
Bir de çoğu yaşlı yani, nüfus zaten.
Çoğu yaşlı nüfus. Yani öyle, yani biz şimdi, bizim şimdi dengeleri çok iyi muhafaza etmemiz lazım. Bizim ne Ukrayna ne Rusya'yla düşman olmamamız lazım.
Gerçekten Aytun Çerkin'in de bir sorusu var Cihat Bey.
Şimdi sadece mesele doğalgaz gibi değil. Şimdi Karadeniz'in bir NATO gölü olması Türkiye'nin avantajına mı dezavantajına mı? Esas soru bu. Yani
şimdi
kesin dezavantajını.
Şimdi Aytun Bey, şimdi bakın NATO gölü olması için NATO'dakilerin bunda çok ısrarcı olması lazım. Israrcı olmak da veriye dayanır. Bakın veriye dayanır. Veri. Elimizde veri var mı? NATO'nun ısrarcı olduğuna dair elimizde veri var mı? Veri şu. NATO yani Karadeniz'de kıyıdaş olmayan devletler. Aslında NATO Karadeniz'de zaten var. Neden? Türkiye NATO üyesi. Romanya NATO üyesi. Bulgaristan NATO üyesi. Gürcistan Barış İçin Ortaklık Üyesi, Ukrayna Barış İçin Ortaklık Üyesi. NATO'dan kasıt Karadeniz'de kıyıdaş olmayan devletlerin, üyelerin gemilerinin Karadeniz'de bulunması demek. Ancak göl böyle olur. Şimdi o zaman şunu sormak lazımdır. Montrö'de 30 bin ton gemi, Karadeniz'de kıyıdaş olmayan 30 bin ton geminin bulunma hakkı var. 30 bin ton toplam. Yani her gün Karadeniz'e kıyıdaş olmayan devletlerin gemilerinin toplamı 30 bini geçmediği sürece hiçbir sorun yok. Bir devlette 15 bin ton eder. Kısıtlaması var. 15 bin ton. Yani iki devlet 15-15 30 ton da olabilir. 6 devlet 5'er bin ton da olabilir. Veya 7 devlet 8 devlet 4'er bin 3'er bin ton da olabilir. 10 devlet 3'er bin ton. Şimdi, 3 bin ton yaklaşık bir fırkateyn gibidir. 3 bin ton. Yani veya 4-5 bin ton.
10 fırkateyn oluyor.
Evet. 4-5 bin ton da destroyer demektir. Yani daha da yükselebilir ama 4-5 bin ton diyelim. 10 tane fırkateynin sürekli 10 gün boyunca Karadeniz'de bulunduğuna, kıyıdaş olmayan devletlerin bulunduğuna, tatbikatlar hariç böyle bir olay yoktur. Ya ben bu mesleğin içinden geliyorum. Ben bu mesleğin içinden geliyorum. Ve senede bu 30 tonaj var ya, tonajı geçtim. Tonajı geçtim. Kıyıdaş olmayan devletlerin 365 günün kaç gününde kıyıdaş olmayan devlet gemisi vardır Karadeniz'de derseniz %20'yi geçmez. Ya tonaj doldurmasını geçtim. Bir tane olsun. İki tane olsun. %20'yi geçmez. Bakın en büyük şey şu. Bugün boğazları kapatın diyen Amerika Birleşik Devletleri'dir. Kime karşı? Rusya'ya karşı. Şimdi bize ters köşe yaptırıyorlar bu Montreux konusunda. Bakın Montreux'u yazanlar, kaleme alanlar İngiltere'dir. Altını tekrar çiziyorum. 1936'da en büyük etken Atatürk'ün razı ettiği, Atatürk'ün büyük gayret sarf ettiği, İngiltere'yi razı ederek bu anlaşmayı, sözleşmeyi yapmıştır, tadil ettirmiştir. Ama şunu söyleyelim. Şimdi imzacı devletlere bakarsanız Rusya ve Türkiye dışında hepsi zaten Amerika'nın periferisindeki devletlerdir. Yani Türkiye bağımsız bir politika izliyor şu anda. Ya o zaman geriye kalan 7 devletin Montreux'u delmesi lazımdı. Montreux'e fesih hakkı var herkesin. Yani Gürkan Bey çok enteresan bir şey söyleyeyim. Halkımız da bunu anlasın. Sanki zannediliyor ki Montreux'u biz feshedersek ederiz, biz feshetmezsek etmeyiz. Ya da Montreux'un feshedilmesi için toplu bir karar lazımdır. Hayır, Montreux'u imzacı devletlerden bir tanesi 2 yıl önce bildirimde bulunarak feshedebilir. Bu kadar. Yani öyle 2 devlet bir araya gelsin, 3 devlet bir araya gelsin, 5 devlet bir araya gelsin yok. Montreux'un maddelerini değiştirmek için bu nitelikli çoğunluk denilen şart var. Ama Montreux'un feshi için böyle bir şey de söz konusu değil. Onun için o zaman madem bu kadar Montreux'a karşıydılar, İngiltere itiraz etsin, Fransa itiraz etsin, Yunanistan itiraz etsin, Romanya itiraz etsin, Ukrayna itiraz etsin. Hiçbiri itiraz etmiyor. O zaman bu söylenenler, bakın gene algı, gene algı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı, Merkez Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nı yapmış Ben Hoşsa, ben bir televizyon programındaydım. Adam dedi ki, daha savaş başlamamıştı biliyor musunuz? Adam dedi ki, boğazları kapatsın Türkiye dedi, Montreux'u uygulasın dedi. Şimdi, bakın, bu şimdi Rusya'yı düşünün. Rusya'yı düşünelim şimdi. Rusya'yı düşünüyoruz bakın.
Ben Holgeis'in açıklamasını diyorsun değil mi?
Tabii. Ben Holgeis'in açıklamasını. Şimdi, benle programdayken de aynı şeyleri söyledi. Şimdi, Gürkan Bey, sıcak deniz ne demek? Bakın sıcak deniz deyince böyle deniz suyu sıcak olan deniz değil. Yani yürülebilir, yüzülebilir, hani bu öyle o anlamda değil sıcak.
Bizim güney sahilleri değil yani.
Değil. Sıcak deniz Rusya'ya göre donmayan deniz demek.
Donmayan.
Donmayan deniz. Onun için çok önemlidir. Ruslar sıcak denize inmek derken, ya bizim 4 mevsim donmayan bir denizimiz olsun isterler. Bu da tek
Karadeniz.
Karadeniz'dir.
Bize bunu ilkokulda yanlış öğretmişler o zaman paşam, yani değil mi? Hepimiz sıcak denizlere inmek istiyoruz ya deyince ya Akdeniz'e nasıl inecek diye diyorduk. Şimdi, aklımız almıyordu o çocuk aklımızda meğersem şey Karadeniz'miş
Akdeniz'e
ya.
Akdeniz'e soru de indi gerçi yani.
Çetin Bey'in de bir sorusu var.
Tabii. Soru da hem birlikte de yorumlamamız açısından da. Şimdi epey zaman, son bir aydır daha Rusya müdahale etmeden evvel Amerika bugün yarın müdahale edecek diye gün veriyordu, tarih veriyordu. Şimdi anlaşılıyor ki bu hazırlık kısa zamanda yapılan bir hazırlık değil Rusya açısından. Yani Baltık Denizi'nden o donanmaları boğazdan geçirmesi sadece herhalde 5-6 ayını alır. Dolayısıyla bu hazırlık uzun bir sürenin hazırlığı mıdır sizce?
Tabii.
Yani epey bir zaman alan bir hazırlık. Yani 3 günlük, 5 günlük, 6 aylık falan meselenin ötesinde bir hazırlık.
Değil. Bakın şimdi şöyle, biliyoruz, biraz önce de ifade ettim. 8 sene boyunca altın biriktirdi. Dolardan çıktı, altın biriktirdi. Ve hazinesinde kağıt paradan daha fazla altın olan tek devlet. Tek devlet şu anda. Çok önemlidir. Bugünlere hazırlandı. Bir de Kırım meselesine bakarsanız, Kırım'ın ilhakından sonra aslında Donbas'taki cumhuriyetler, yani o şehir cumhuriyetleri zaten ilan ettirildi. Fakat onları bekletti. Onları ilhak etmedi. Onlar da ilhak hazırdılar. Yani bizi ilhak et diye müracaat ettiler. Hayır dedi. Mesela şeye de, Güney Ossetya ve Abazya'ya da onlar bağımsızlık ilan ettiler. Sonra Rusya'ya katılma kararı aldılar. Rusya onu Duma'da görüşmedi. Şimdi Rusya bir zamanlama içerisinde hareket ediyor. Ve zaten bunun bir aslında istişare edilmiş, koordine edilmiş bir şey olduğu da bir daha tekrar etmek gerekirse şundan belli. Amerika, Kanada ve İngiltere bütün vatandaşlarını, malını, mülkünü tahliye etti orada. Daha savaş çıkmadan, daha bir şey olmadan yani. Peki. Ya tahliye edeceğine madem destek sağlıyordun, o zaman takviye etseydin.
İşte bu noktada Putin'in bugünkü açıklaması da 2 Mart'a kadar biz bu işi bitiririz. Evet. Ama görülen o ki 2 Mart'a kadar bitmeyecek. Dolayısıyla bu uzun soluklu bir hareket haline dönüşecek gibi görünüyor. 2 Mart'ta biter mi bu iş?
Şimdi şöyle, bu konsolide olmak için biraz daha uzun sürer gibi geliyor bana. Yani bu çift kutuplu dünyanın konsolide olması için bu işin biraz daha uzun tutulması, biraz daha oyalanılması gerekir gibi geliyor bana. Çünkü bu bir artık yazılmış bir şey. Jeopolitik senaryo gibi gözüküyor.
Senaryo.
Şimdi o bakımdan bunun biraz daha uzun tutulması Rusya'yı daha fazla öcü gösterecek. Ruslar da Batı'yı daha fazla öcü görecekler. Rus ve periferisi. Bakın şunu da söyleyeyim. Dikkatinizi çekti mi Sayın Vekilim? Azerbaycan Devlet Başkanı'nı geçen hafta Putin çağırdı. Benimle ittifak anlaşması imzalayacaksın dedi. İttifak anlaşmasını imzalayıverdi.
Tabii.
Bu normal mi?
Doğru. Doğru.
Bu Ermenistan meselesinde de taraf oldu Rusya.
Türkiye,
Türkiye. Karabağ'la ilgili taraf oldu Rusya. Yani Ermenistan'ın Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a katılmasında Rusya'nın hakkı yenemez. Tabii. Orada bir duruşu oldu.
Rusya, Türkiye orada Rusya ile birlikte hareket etti. Yani, tabii Rusya ile birlikte. Bir de şunu söyleyelim. Real politik açısından çok önemli bir noktadır. Rusya'ya rağmen Türk Cumhuriyetleri ile ilişki kuramayız.
Evet.
Rusya ile birlikte kurabiliriz. Onun için de sanıyorum Sayın Binali Yıldırım'ın bir açıklaması vardı. Rusya da dahil olsun diye. Çünkü jeopolitik gerçek bunu gerektiriyor. Real politik gerçek bunu gerektiriyor. Şimdi Rusya'ya rağmen bu coğrafyada öyle bir şey yapmak çok zora koşar bizi.
Peki.
Çok zora koşar. Bir de
Cihat Bey. Buyurun son cümle.
Son cümle. Bakın bizim başımıza ne geldi? Bunu hiç kimse söylemiyor. Biz bu işten nasıl zarar gördük? Nasıl? Aslında en çok zarar görenlerden bir tanesi biz. Belki en çok zarar gören biz. Şimdi biz Ukrayna'ya milgem yapıyorduk. Milli gemi yapıyorduk. Milyar dolar. Ne oldu? Gitti. Ukrayna ile biz gemi makinesi, uçak makinesi, helikopter motoru yapıyorduk. O da gitti. O da gitti. Nasıl olacak? SİHA'ların, İHA'ların motorları. Bizim en büyük gelir kaynağımız turizmdi. Bir numara Rusya, iki numara Ukrayna'ydı. O da bu sene gitti. Şimdi Türkiye'nin milyarlarca dolarlık zararı var. Savunma sanayisi büyük darbe yiyor. Bu çatışmadan, bu gerilimden. Türkiye zaten zarar gören birisi. Artık başka ne yapsın? Türkiye dengeleri muhafaza edecek. Tabii. Ve burada da ben bütün herkesi, yani ben bağımsız birisiyim. Benim siyasetle falan işim yok. Ne siyasetle ne ticaretle. Şimdi ben bağımsız birisi olarak söylüyorum. Ben ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuğu, Atatürk ilkelerine bağlı birisi olarak söylüyorum. Türkiye bugüne kadar, Cumhuriyet kurulduğundan beri Sovyetlerle ve Rusya'yla iyi ilişkiler kurmuştur. Hep de bu ilişkileri devam ettirmiştir. Bizim demir-çelik fabrikaları öyle kuruldu, merkezler öyle kuruldu vesaire öyle kuruldu. Bugün izlenen politika da bu devlet geleneğinin devamıdır. Onun için de hem muhalefet hem de iktidarın birlikte hareket ettiğini görüyorum ben bu konuda. Kimsenin böyle aman şunu tutalım, aman bunu tutalım demediğini, denge politikası izlendiğini.
İyi parti diyor ama.
İşte açık efendim, bir biçimde. Dış politikada sayın vekilim, dış politikada ben onu söyleyeyim. Dış politika iç siyasetten varisli olmalı. Devletin, milletin menfaatleri, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınmalıdır. Onun için dikkatli olmak lazımdır. Bizim her ikisiyle de çok iyi ilişkilerimiz vardır. Rusya bizim ikinci büyük ticaret partnerimiz. İkinci büyük. Bizim inşaat firmalarımız var, işçilerimiz var, vatandaşlarımız var. Burada yaşayan Rus nüfus var. Rusların burada yatırımları var. Bizim orada yatırımlarımız var. Yani bu hakikaten çok hassas gidilmesi gerekir.
Cihat Yaycı, Amiral, çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok zihin açıcı açıklamalarda bulundunuz. Çok teşekkür ederiz. Bir gün stüdyoya da bekliyoruz sizi.
İnşallah efendim. İnşallah.
Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
Sağ olun. İyi akşamlar. Bir konukları hürmetle selamlıyorum efendim. Sağ olun. Sayın Bey.
Teşekkür ederim.
Aytun Çerkin, özür dileyerek sana dönüyoruz. Artık nihayet geldik ama hakikaten çok ilginç başlıklar verdi.
Tabii. Tane tane anlattı. Efendim? Tane